New South Wales bir deneme olarak ev karantina planını duyurdu. Victoria 512 yeni yerel COVID-19 vakası kaydetti. Son günlerin tepki çeken isimlerinden Ali Erbaş, resmi gazetede yayımlanan kararla Diyanet İşleri Başkanlığı'na yeniden atandı. New South Wales Başbakanı Gladys Berejiklian, hükümetinin eyalet çift doz aşılama oranı %80'e ulaştığında hayatın nasıl görüneceğine dair bir plan üzerinde çalışmaya başladığını söyledi. New South Wales dün gece 1284 yeni vaka ve 12 ölüm kaydetti. En son vakalar ve ölümler, Turizm Bakanı Stuart Everson, eyalet %80 aşılama oranına ulaştığında önerilen değişikliklerden bazılarından bahsederken geldi. Iris, ay sonunda yurt dışından dönen ve aşıları tam olan kişiler için evde karantina denemesi yapılacağını söyledi. Iris, aklınızda olsun 125 kişiden bahsediyoruz. Haftada 30 kişi olmak üzere 4 hafta boyunca gerçekleştirilecek ve bunu farklı konaklama türlerine, farklı yaş gruplarına ve farklı koşullara yaydığımızdan emin olmak istiyoruz. Otel karantina sisteminden ev karantina sistemine bir geçiş yapılıp yapılamayacağını öğrenmek istiyoruz dedi. %70'lik ilk doz aşılama hedefini yakalayan Victoria'da 510 yeni yerel COVID-19 vakası kaydedildi. Ayrıca 50'lerinde bir kadın olmak üzere bir de ölüm gerçekleşti. Melbourne'lülerin bu hafta sonunda başlayacak yeni COVID-19 özgürlüklerini kötüye kullanmamaları istendi. Buna göre 5 tam aşılı yetişkinin yürüyüş ve piknik için birlikte olmasına izin veriliyor. Victoria, Perşembe günü %70'lik ilk doz aşılama hedefine ulaştığı için Başbakan Daniel Andrews, açık havada küçük gruplarda dahil olmak üzere Cumartesi gününden itibaren Melbourne için mütevazi bir kısıtlama değişikliğini duyurdu. Aşılanmamış veya kısmen aşılanmış yetişkinlerde yürüyüş veya piknik için farklı haneden bir kişiyle buluşabilecekler. Eyalet Başbakanı, polisin piknik için toplananların aşı durumunu kontrol etmek için parktan parka gitmeyeceğini, ancak Victoria'lıların doğru olanı yapacağını umduğunu söyledi. COVID-19 kısıtlamalarının kaldırılmasına yönelik geçiş ve aşılama planı bugün toplanacak ulusal kabinenin ana gündem maddeleri olacak. Liderler ayrıca Doherty Enstitüsü'nden virüs modellemesi, aşılama uygulananların oranı ve New South Wales'ta devam eden salgın ile ilgili güncellemeleri duyacaklar. 16 yaş üzerindeki Avustralyalıların neredeyse %70'i ilk doz, %45'inden biraz azı da ikinci doz, yani tam olarak aşılanmış durumda. Gladys Berejiklian, tüm diğer eyalet ve bölgelerden Avustralyalıları birlikte çalışmaya ve COVID virüsü ile birlikte yaşamanın yollarını bulmaya çağırdı. Berejiklian, SBS News ile yaptığı geniş kapsamlı röportajda aşılama hedeflerine ulaşılsa bile insanların bazı durumlarda maske takmaya, QR kodlarını kullanmaya ve savunmasız insanlara karşı dikkatli olmaya devam edeceğini söyledi. New South Wales Başbakanı, Avustralya'nın herhangi bir seviyede normal faaliyetlere dönebilmesi için insanların birlikte çalışması gerektiğini söylüyor. Avustralyalılar olarak birlikte çalışmalıyız diyen Berejiklian, çünkü ülkemizdeki ailelerin, Avustralyalıların eve dönmesini engelleyemeyiz. Bunlar gerçek. Merhametli bir yaklaşımımız olmalı ve sevsek de sevmesek de virüsle yaşamak zorunda olduğumuzu kabul etmeliyiz ve kendimizi buna hazırlamalıyız ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avustralya'nın yeni denizaltıları için Fransa ile olan sözleşmesinin sona ereceği anlaşılmasıyla öfkelenen Fransızları yatıştırmak için açıklamalarda bulundu. Blinken, Fransa'nın Hint-Pasifik bölgesinde hayati bir ortak olduğunu söyledi. Avustralya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya'nın Amerikan nükleer denizaltılarını satın alacağını yeni bir güvenlik anlaşması olan AUKUS ile dün duyurmuştu. Fransa, Amerika'nın son denizaltı anlaşmasından önce Fransa ile konuştuğunu söylemesinde ısrar etmesine rağmen milyarlarca dolarlık anlaşmanın kaybına öfkeyle tepki gösterdi ve bunu sırttan bıçaklama olarak nitelendirdi. BBC'ye konuşan eski Dışişleri Bakanı Alexander Downer, Fransa'nın yaşadığı hayal kırıklığını anlasa da bunun Avustralya için iyi bir hamle olduğunu söyledi.
I'm not sure what degree of consultation there was, but or if there wasn't.
Ne derece istişare olduğunu ya da olmadığından emin değilim. Ama olan şu ki koşullar değişti diyen Downer, yani Fransa'nın denizaltılarının kalitesine dair olumsuz bir düşünce yok. Ama ortada İngiltere ve Amerika'nın nükleer teknolojisini Avustralya'ya sunması gibi bir durum var. Ve bu oyunu tamamen değiştirdi şeklinde konuştu. Bu arada Çin, AUKUS güvenlik anlaşmasını sorumsuz olarak nitelendirdi ve bölgedeki silahlanma yarışını hızlandıracağını söyleyerek eleştirdi. BBC'ye konuşan Çin ve Küreselleşme Merkezi'nin kurucusu ve başkanı Hu Yuwang, anlaşmanın bölge, özellikle de Avustralya için yalnızca olumsuz etkileri olacağını söyledi. Wang, muhtemelen Avustralya halkının istediği şeyin ticaret ve bölgenin refahı olduğunu düşünüyorum. Avustralya hükümeti nükleer denizaltılarla tehditvari bir gözdağı siyaseti izleyecekse eminim halk onları görevden alacaktır dedi. Türkiye Sağlık Bakanlığı'nca günlük koronavirüs tablosu paylaşıldı. Buna göre 28.118 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 104 milyona ulaştı, ikinci doz aşı yaptıranların oranı %66.76 olarak kayıtlara geçti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 6. Anadolu Medyası Ödülleri sahiplerini buldu. En iyi iletişim ödülünü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yılın internet gazetesi ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeninin sahip olduğu Süper Haber TV, en iyi köşe yazarı ödülü Abdülkadir Selvi ve yılın kitabı ödülünü Hilal Kaplan aldı. Ödüllerini sahiplerine veren Erdoğan şunları söyledi.
Özgür, sorumlu ve milli basın milletimizin aydınlık yarınlarına ulaşma mücadelesinin en önemli destekçilerinden biridir.
Bu arada kara para aklama suçlamasıyla Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgi Baran Korkmaz'ın firari haldeyken Yargıtay üyesi İrfan Fidan ile cep telefonu üzerinden yazışmalarına yönelik haberlere erişim yasağı getirildi. Ana muhalefet lideri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yaptığı konuşmada adalet ve liyakatın önemine değindi.
Gerçek anlamda millet olmanın, tasada kıvançta beraber olmanın, 83 milyonun mutlu olmasının yolları vardır. Elin oğlu mutlu oluyor da biz niye mutlu olmuyoruz? Elin oğlu rahat yaşıyor, geçiniyor da biz niye rahat yaşayıp geçinmiyoruz? Millet sorunların altında ezilmiş vaziyette. Toplumun hangi kesimine giderseniz dert dinliyorsunuz. Adaletin ve liyakatin olmadığı bir yerde devlet dediğiniz kurum yara alır.
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın dün yaptığı konuşmaya da değindi.
Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolundaki en önemli durağımız 2023'ün eşiğindeyiz. 2023, Türkiye'nin ve Türk milletinin yeniden şahlanışının sembolüdür.
Konuşma yapıyor beyefendi. Büyük ve güçlü Türkiye silüeti ufukta gözükmüştür. Ya kardeşim dün gelmedin. Şimdi hayal satıyorlar.
Kılıçdaroğlu ayrıca son ayların en çok konuşulan konularından birisi olan göçmen ve sığınmacı tartışmasına da parantez açtı.
Bu millete sözüm sözdür. Kesin. En geç 2 yıl içinde, en geç 2 yıl içinde herkesi, bütün sığınmacıları davullar, zurnayla memleketlerine göndereceğim.
Son zamanlarda tepki çeken açıklamalarıyla siyasetin gündeminde kendine yer bulan Diyanet Başkanı Ali Erbaş, basımı kamu kaynaklarıyla yapılmış Ramazan Günlükleri adlı kitabında günaydın ve tünaydın diyerek selamlaşmayı cahiliye dönemi selamlaşması olarak nitelediği görüldü. Bu arada Diyanet Başkanlığı'nın 4-6 yaş Kur'an kurslarının zorunlu eğitimden sayılması üzerine çalışma yaptığı iddia edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı ise bir açıklama yayınlayarak bu iddiaların doğru olmadığını, amaçlarının Kur'an kurslarının zorunlu hale getirilmesi değil, 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarını tercih eden ailelerin ve kurslara devam eden öğrencilerin mağdur olmaması için bu dönemlerin zorunlu eğitim çerçevesinde değerlendirilmesinin müzakere edilmesi planlanmaktadır dendi. Haberlerimize hazırladığımız saatlerde Ali Erbaş, resmi gazetede yayınlanan bir kararla Diyanet İşleri Başkanlığı'na yeniden atandı. Twitter adresinden bir paylaşımda bulunan Erbaş, daha bir aşk ve heyecan ile yeniden Bismillah dedi. Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan'ın ortaklaşa yaptığı Üç Kardeşler tatbikatından sonra Türkiye ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin katıldığı Turas Şahin'i tatbikatı Konya'da gerçekleştirildi. Bölge olarak hassas bir dönemden geçildiğini söyleyen Savunma Bakanı Hulusi Akar şu açıklamaları yaptı.
Bizim tek amacımız kendi ülkemizin dost ve kardeşlerimizin vatanını ve milletimizi güvenliğini sağlamak. Bunun için gayret gösteriyoruz. Bunun dışında bizim açık, gizli, kapalı herhangi bir ajandamız olmadığında herkesin bilmesi lazım. Gerçekten bizi izleyen düşman gözlere karşı, karşıt güçlere karşı çok önemli bir mesaj oluyor arkadaşlarım bu. Onları gerçekten ürkütüyor, korkutuyor.
Bu arada ekonomiden olumlu bir haber geldi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye için bu yılki büyüme beklentisini %7.9'dan %9.2'ye çıkardı. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin gibi ülkelerin büyümelerine yönelik tahminlerini düşürdüğü raporda, Türkiye'deki ekonomik toparlanmanın devam ettiğine dikkat çekildi, bu yıl neredeyse son 10 yılın en yüksek ekonomik büyümesinin yaşanmasının muhtemel olduğu kaydedildi. Bir başka haberde ise Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, Türkiye'den 5 El-Kaide destekçisine, terör örgütüne finansal destek ve seyahat yardımı sağladıkları gerekçesiyle yaptırım uygulandığını açıkladı. Dünyadan haberlere baktığımızda Birleşmiş Milletler Başkanı, dünyanın iklim sorunu konusunda bir kriz noktasında olduğunu ve ciddi iklim sonuçlarından kaçınmak için sera gazı emisyonlarında acil ve büyük ölçekli azalmalara ihtiyaç olduğunu söylüyor. Başkan Antonio Guterres, önümüzdeki hafta yapılacak yıllık Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı öncesinde hükümetleri iklim değişikliğinin tahmin edilenden daha hızlı gerçekleştiği ve fosil yakıt emisyonlarının pandemi öncesi seviyelere döndüğü konusunda uyardı ve hükümetlerin Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşmaktan uzak olduğunu söyledi.
What needs to happen is that we have to start acting during this decade already.
Guterres, olması gereken bu 10 yılda harekete geçmeye başlamamız gerektiğidir. Harekete geçmek için birkaç 10 yıl daha bekleyemeyiz. Aksi takdirde Paris'te belirlediğimiz hedeflere ulaşamayız diyor. Spor haberlerinde UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, E grubu ilk maçında İtalya'nın köklü kulüplerinden Lazio'yu ağırladı. Türk Telekom stadında oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0 kazandı. Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi D grubunda ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe ikinci maçında 30 Eylül Perşembe günü Olympos'u ağırlayacak. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 6 lira 23 kuruştan, 73 Amerikan sentinden ve 62 Euro sentten işlem görüyor. Ve hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu gözlemlerine göre başkent Canberra güneşli 19 derece, Melbourne yağmur birikiyor 21, Sydney güneşli 21, Adelaide'de yağmur ihtimali var 23, Perth sabah saatlerinde az yağışlıydı 18, Hobart'ta az yağış birikiyor 17, Wollongong güneşli 22, Newcastle genelde güneşli 23, Brisbane'de aynı genelde güneşli 23, Cairns parçalı bulutlu 29 ve Darwin güneşli 34 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı.